İkinci ayrım, sayfa 15, Kahire olayı, Olen Steinhauer. Birinci bölüm, sadakatsiz bir eş, Sophie. Birinci kısım, 20 yıl önce seyahatleri siyasi görev haline gelmeden önce Sophie ve Emmet balaylarını Doğu Avrupa'da geçirmişlerdi. Aileleri bu tercihlerini sorgulamıştı. Ancak Harvard onlara dünyanın öbür ucunda olanlarla ilgilenmeyi öğretmişti. Ve yurtlarındaki televizyon odalarında SSCB'nin dağılışını hak etmedikleri bir heyecan da izlemişlerdi. Yozlaşmış Sovyet bloğunun temelini Ronald Reagan'la birlikte kendilerinin un ufak ettiği yanılgısıyla izlemişlerdi. 1991 yılında henüz 22 yaşında evlendiklerinde bir zafer turu atmanın zamanı geldiğini düşünüyorlardı. Emmet'in aksine Sophie daha önce Avrupa'ya hiç gitmemişti ve çok metini duyduğu Sen Nehri'nin sol kıyısındaki Paris kafelerini görmek için can atıyordu. Emmet ama tarih burada yazılıyor demişti. Burası daha az bilinen bir yer. İlişkilerinin başlarından beri Emmet'in heyecan duyduğu şeyleri takip etmenin daha ilginç olduğunu bilen Sophie itiraz etmedi. Ağustos'taki turist akınına maruz kalmamak için Eylül'e kadar bekleyip yolculuğa sakince başlayarak bir düğün pastasını andıran binaları ve müzeleriyle sıkıcı Viyana'da 4 gün geçirdiler. Mesafeli ancak nazik Avusturyalılar sokakları dolduruyor, geniş bulvarlarda ve parke taşı yürüyüş yollarında ilerliyor, hepsinin kafasına ağzı açık Amerikalı turistlerden daha önemli şeyler kurcalıyordu. Stephansdom ve Hofburg'u, Kunsthalle'yi ziyaret ettiler. Central ve Zaher Cafe'ye gittiler. Emmet Graham Greene ve yolculuklarından hemen önce araştırdığı Üçüncü Adam filminin yapımından bahsetti. Dipnot, Graham Greene, doğumu 2 Ekim 1904, ölümü 3 Nisan 1991, İngiliz öykü ve roman yazarı. Eserlerinin ekseriyeti modern dünyanın karmaşık ahlaki ve siyasi problemleri üzerinde durur. Emmet son gün öğleden sonra gittikleri Zaher'de buranın savaştan sonra nasıl gözüktüğünü düşünebiliyor musun diye sordu. Kafenin penceresinden dışarıyı seyrederken mermer tezgahı masanın üzerindeki 30 santim yüksekliğindeki bira bardağını tutuyordu. Yerle bir olmuşlardı, fareler gibi yaşıyorlardı, hastalık ve açlık. Sophie Devlet Opera binasının heybetli arka cephesinin önünden geçen pırıl pırıl BMW ve Mercedes'leri izlerken tüm bunları hayal bile edemiyordu. İlk kez değil, bir kez daha kocası için bu kadar doğal olan hayal gücüne sahip olup olmadığını düşündü. Coşku ve hayal gücü. Uzun bir bakışla kocasını inceledi. Çocuksu bir yüz ve yuvarlak ela rengi gözler. Alnına bir tutam saç düşmüştü. Hala alışamadığı nikah yüzüğüyle oynayarak yakışıklı diye düşündü. Bu hayatının geri kalanını beraber geçireceği adamdı. Başını sallayarak pencereden masaya doğru dönen Emmet yüzündeki ifadeyi gördü. ''Hey, neyin var?'' Sophie gözyaşlarını silerken gülümseyerek adamın parmaklarını o kadar sıkı tuttu ki yüzüğü parmağının yumuşak derisine battı ama elini bırakmadı. Adamı kendisine doğru çekerek ''Haydi odaya dönelim.'' dedi. Kocası Avusturya marklarını sayarak hesabı öderken Sophie coşku, hayal gücü ve sadakat diye düşündü. Bunlar Emmett Cole'da en çok sevdiği, çünkü tam da kendisinde eksikliğini hissettiği özelliklerdi. Harvard ona her şeyi sorgulamayı öğretmişti. O da bu zorlu işi kabul edip hem sol hem de sağdan aynı derecede hayal kırıklığı duyarak Emmett'in dış ilişkiler tarihi konusundaki mini derslerini dinlerken anlattığı gerçeklerden çok inancına hayranlık duyarak oturup dinledi. Yetişkin olmak buydu, inanç. Sophie neye inanıyordu? Emin değildi. Kocasıyla kıyaslandığında yarım bir insandı. Onunla birlikte daha iyi bir şeye dönüşebilmeyi umut ediyordu. Tarihi eserler ve egzotik dillerle çevrelendiğinde her zaman kocasının yanında kendini yetersiz hissederken yatakta rolleri değişiyordu. Bu nedenle ne zaman kaygıya kapılsa adamı yatağa çekiyordu. Emmett bu şekilde kullanılmaktan memnun, karısının cinsel dürtülerini zamanlamasını sorgulamıyordu. Yakışıklı ve akıllı olmasına karşı ne yazık ki deneyimsizdi. Oysa eşi yatak kurallarını bir punk grubunun davulcusundan, bir Fransızca tarih hocasının asistanından ve Boston'da onu ziyaret eden Virginyalı bir kız arkadaşından deneyim olsun diye yapılan bir kerelik bir hafta sonu kaçamağı sırasında öğrenmişti. El ele otele dönüp kocasının giysilerini çıkartmasına ve parmaklarını yatak örtüsüne vurarak soyunurken, kendisini izlemesine izin verirken kendini tekrar bütün hissetti. O her şeye inanan, oğlana gösteri yapan, hiçbir şeye inanmayan kızdı. Gene de tenleri birbirine dokunarak çarşafların altında yatarlarken yanlış düşündüğünü fark etti. Bir şeye inanıyordu. Emmett Cole'a inanıyordu. Ertesi gün Prag trenine bindiler. Kompartmanın kırık, leş gibi tuvaleti bile Sophie'nin gözünü korkutamadı. Hatta bu genç kadına daha gerçek bir yolculuk, bıçak sırtında bir seyahat yaptıklarını hissettirdi. Emmett memleketlerinde satmak üzere kaçak sigara, alkol ve diğer lüks eşyalarla dolu çantalarına sıkı sıkı yapışmış, asık suratlı, gergin çekleri izlerken gülümseyerek ''İşte dünyanın geri kalanı böyle'' dedi. Sınırda nöbetçiler yaşlı bir kadın ve iki genç adamı trenden indirdikten sonra trenin uzaklaşmasını arkalarından sessizce izlediklerini görünce Sophie gerçeklik duygusuyla doldu. Kendine gözlerini ve kulaklarını açık tutmasını, her şeyi sindirmesini söyledi. Prag'ın harap masal mimarisi keyiflerini yerine getirdi. Mumlarla aydınlatılmış yeraltı tavernalarında 50 sentlik biralar içtiler. Sophie ufak bir kasaba kızının onca yerin içinde burada olmasının önemine, heyecanını tarif etmeye çalıştı. Virginyalı bir kereste tüccarının kızıydı. Gittiği en uzak yer Doğu kıyısıydı. Şimdi ise eğitimli ve evli bir kadın olarak Doğu blokunda geziyordu. Düşününce bu aykırılık genç kadını şok etti. Gene de bunu kocasına açıklamaya çalışırken kelimelerinin yetersiz kaldığını düşündü. Kelimelerle arası iyi olan hep Emmett olmuştu. Gülümseyerek genç kadının elini tutarak onu anladığını söylediğinde kendisini küçümseyip küçümsemediğini merak etti. Emmett en iyi Bogart taklidiyle bana takıl evlat dedi. Üçüncü günlerinde Emmett genç kadına minyatür bir Lenin büstü aldı. Kalabalık Charles Köprüsü'nde durgun yaz sıcağında kendilerine tepeden bakan Çek krallarının heykelleri arasında yürürken büstle ilgili şakalaştılar. Çakır keyif bir halde kadının elindeki Lenin'le ilgili kıkırdıyorlardı. Sophie büstü elinde ileri geri yatırarak bir vantrilok gibi kullanıyordu. Emmett'in yüzü güneşten kızarmıştı. Yıllar sonra Sophie bunu anımsayacaktı. Sonra oğlan çıka geldi. Birdenbire ortaya çıktı. 7-8 yaşlarındaydı. Diğer isimsiz turistlerin arasından sıyrılarak sessizce Sophie'nin dirseğinde belirdi. Aniden elindeki Lenin'i kaptı. Çok hızlıydı. Yıldırım gibi bacakların arasından ve nehrin kenarında tuvaline resim yapan bir ressamın yanından geçti. Sophie çocuğun düşeceğinden korktu. Emmett çocuğa doğru hareket etti. Sonra büstü tekrar çocuğun başının üzerinde gördüler. Büstü havaya fırlattı, büst yükseldi ve düştü. Emmett piç kurusu diye homurdandı. Sophie yanına varıp aşağı nehre baktığında Lenin gözden kaybolmuştu, oğlan kaçmıştı. Sonra otele dönerlerken içine Emmett'in de kendisinin de aptal duruma düştüğü duygusu sardı. Bu duygu Budapeşte ve beklenmedik bir şekilde gittikleri Yugoslavya'da seyahatin geri kalanı boyunca peşini bırakmadı. Hatta Boston'a döndükten sonra bile aradan geçen 20 seneye rağmen bu duygudan kurtulamamıştı. İkinci kısım. 2 Mart 2011 akşamı Chez Daniel'e geldiğinde düşündüğü ilk şey kocasının çok iyi göründüğüydü. Bu çok sık düşündüğü bir şey değildi. Ancak bunu düşünmemiş olması Emmett'ı hor gördüğünden değildi. Buradaki suçlu daha çok kendisi ve 20 yıllık bir evliliğin kişiyi partnerinin meziyetlerine karşı körleştirebilen taraflarıydı. Eşinin de kendisini aynı şekilde gördüğünü tahmin ediyordu. Ama en azından kocasının her zaman genç kalan yüzünü gördüğünde içine dolan sıcaklık ve zevki hissederek evet bu benim diye düşündüğü anları onun da yaşadığını umut ediyordu. Bu anların ne kadar kısa sürdüğü ya da arkasından korkunç bir şeylerin gelmesi fark etmiyordu. Bu çekicilik patlamaları Sophie'yi aylarca idare ediyordu. Çoğu iyi Fransız restoranı gibi, buna Macaristan'daki Fransız restoranları da dahil, Chez Daniel kalabalık, rahat ve biraz hummalıydı. Basit masa örtüleri, mükemmel yemekler. Yürünmesi zor ama fotoğraflar için harika bir atmosfer sunan, kirli ve yıkık dökük Budapeşte sokaklarının, çerçeveli sepya şehir manzaralarının asılı olduğu bej rengi duvarın altındaki masada Emmett'a katıldı. Şaraplarını beklerken Emma tabağının yanındaki çatal bıçakları düzelterek gününün nasıl geçtiğini sordu. Glenda diye yanıtladı. Gellert kaplıcalarında Glenda ile 4 saat geçirdim. Buhar, masaj ve çok fazla kozmopolitan ne olabilirdi zaten? Patronu başkonsolos Raymond Bennett'in karısını Sophie'yi ayarttı. Çarşamba rutininin hikayelerini çok dinlemişti. Her zaman Gellert Otel'e gidiyorlardı. Habsburg zarafetine öğrencilerin bile parasının yettiği dönemde Sophie ve Emmett'in balaylarının bir kısmını geçirdikleri otele. Emmett Glenda'nın hayatında heyecan verici bir şey var mı diye sordu. Macarlarla sorunları var doğal olarak. De doğal olarak. Rey'in tayini istemesi için onunla konuşmasını söylüyorum ama bunun kendi kontrolünde olmadığı numarası yapıyor.
Sen ne düşünüyorsun diye sordu Emmett.
Benim de Macarlarla sorunum var mı, bunu mu soruyorsun?
Burada olmaktan memnun musun?
Sophie duymamış gibi yaklaştı. Bu kendine sık sorduğu bir soru olmadığından bir süre düşünmesi gerekti. 6 aydır Emmett'in başkonsolos yardımcısı olduğu Budapeşte'de yaşıyorlardı. Geçen sene evleri Kahire'ydi. Hüsnü Mübarek'in Kahire'si. Ondan 2 sene önce Paris. Bazı yönlerden şehirler hafızasında karışıyordu. Her biri öğrenilmesi gereken ve sonrasında unutulan, her biri kendine özgü sorunları olan sosyal ilişkiler ve kısa dostluklar ve karmaşık ritüeller. Paris eğlenceliydi. Ama Kahire öyle değildi. Kahire'de Emmett sinirli ve gergindi. Bir arabanın egzoz patlaması bile sıçramasına yol açıyordu. Ofisten döndüğünde kavga etmek için bahane arıyordu. Belki buna tepki olarak, belki de değil. Sophie kendine yalanlardan yeni bir hayat kurmuştu. Neyse ki Kahire yalnızca geçici bir evre olmuş, Macaristan'a vardıklarında bulutlar dağılmıştı. Emmett 20 yıl önce hayatını beraber geçirmeye karar verdiği adama dönmüş, kendi de aldatmanın çocukça sarhoşluğunu geride bırakmış, sırlarını hala güvenle saklıyordu. Budapeşte de tekrar yetişkin olmuşlardı. Emmett bir yanıt bekliyordu, omuzlarını silkti.
Nasıl mutlu olmam ki?
Çalışmak zorunda olmayan bir hanımefendi. Herkesin rüyası benim gerçeğim. Emmett beklediği yanıtı almışçasına, yalan söyleyeceğini önceden biliyormuşçasına başıyla onayladı. Çünkü ironik olan evimiz dedikleri 3 şehir içinde şans verirse Sophie'nin anında geri döneceği tek şehir Kahire'ydi. Orada sokaklarda özgürleştirici bir şey, gürültü, trafik sıkışıklığı ve kokular bulmuştu. Biraz daha zarafetle hareket etmeyi öğrenmiş, dairelerini yıldız kümeleri ve mavi mısır nilüferleriyle dekore etmekten zevk almış, Arapçanın kendine has melodisinde, ezanların öngörülebilirliğinde ve farklı yeni yemekleri araştırmakta keyif bulmuştu. Ayrıca ihanet eyleminin kendisinde beklenmedik bir zevk keşfetmişti.
Ama bu gerçekten bir yalan mıydı? Budapeşte'de mutsuz muydu?
Hayır, 42 yaşındaydı ki bu karşısına çıkan bir şansı tanıması için yeterli bir yaştı. L'Oreal'ın da yardımıyla güzelliğini korumuştu. Birkaç sene önce bir dönem yüksek tansiyon sorunu yaşamış, bunu da inanılmaz bir Fransız diyetiyle kontrol altına almıştı.
Fakir değillerdi, bolca seyahat ediyorlardı. Hayatında izlediği yoldan pişmanlık duyduğu anlar olsa da Harvard'da akademik çevreye ya da politik planlamaya heveslenmişti ve Paris'te bir kış günü ikinci düşüğünden sonra Fransız bir doktor çocukların hayatının bir parçası olamayacağını açıklamıştı. Hep bir adım geri çekilerek kendisini paylamıştı. Hayatından sıkılıyor olabilirdi. Ama yetişkinlik iyi korunduğunda sıkıcı olmalıydı. Çalışmak zorunda olmamaktan pişmanlık duymak çocukçaydı. Gene de geceleri yatak odalarının karanlığında uyanık yatıp uçağa atlayıp Mısır'a giderek ortadan kaybolmak istediğini, kimsenin fark edip etmediğini merak ederken Kahire'sinin sevdiği kentin artık orada olmadığı aklına geliyordu. Ocak ayında Mısırlı aktivistler yoksulluk, işsizlik ve yolsuzluğa karşı protesto çağrısı yaptığında Sophie ve Emmet Macaristan'a geleli 5 ay olmuştu. Ayın sonunda 25 Ocak'ta tüm kent Sophie'nin eskiden çay içtiği Tahrir Meydanı merkez olmak üzere büyük bir gösteriyle öfke gününü yaşamıştı. Şezdaniyel'deki yemeklerinden bir ay kadar önce 11 Şubat'ta Hüsnü Mübarek 30 yıllık iktidardan sonra görevi bırakmıştı. Yalnız değildi, ondan bir ay önce Tunus'un diktatörü kaçmıştı. Sophie ve Emmet şaraplarını beklerken Libya'da Bingazi'den Trablus'a batıya doğru tam ölçekli bir sivil savaş yayılıyordu. Uzmanlar buna Arap Baharı diyordu. Sophie'nin sağlık, zenginlik ve belli ölçüde bir güzelliği ve bununla birlikte önünde yaşayacağı ilginç günler vardı. ''Libya'dan yeni haberler var mı?'' diye sordu. Bu sürekli konuştukları bir konu olduğundan adam arkasına yaslanırken ellerini açtı. Emmet daha önce hiç sivil savaş görmemiş bir genç gibi Libyalı devrimcilerin Trablus'a doğru ilerlemesi için futbol maçı seyredercesine ekrana bağırarak saatlerce CNN'i seyretmişti. Yakında Libya Geçici Ulusal Konseyi'nden haber almayı bekliyoruz. Kendilerinin Libya'nın resmi temsilcisi olduklarını açıklayacaklar. Birkaç gündür Kaddafi'ye karşı AB yaptırımları uygulanıyor ama bunların etkisini göstermesi için zaman lazım. Omzunu silkti. Asıl soru şu ki biz ne zaman kıçımızı kaldırıp Trablus'a birkaç bomba atacağız? Yakında diye umutla yanıtladı Sophie. Emmet birkaç bombayla Kaddafi ve birliklerinin birkaç gün içinde işinin biteceğine ve yabancı birliklerin ülkeye girerek kendi deyimiyle onların devrimini kirletmesine gerek kalmayacağına onu inandırmıştı. Hepsi bu mu diye sordu Sophie. Şimdilik bildiğimiz bu. Seni kastediyorum, senin günün nasıldı? Şarapları geldi. Garsonları onaylaması için Emmet'in kadehine bir miktar koydu. Sophie porcini mantarlı taze tagliatelle, Emmet ise iyi pişmiş bir bonfile sipariş etti. Garson gittikten sonra Sophie dedi. Ne? Günün. Emmet unutmuşçasına ha dedi. Seninki kadar renkli değil, en azından iş açısından. Ya diğer açılardan? Kahire'den bir telefon aldım. Bu önemli bir haberdi. En azından Emmet böyle olmasını amaçlamıştı ama Sophie şaşırdı. Stambertoldi. Burnundan derin nefes aldığını duydu. Kocasının bunu duyup duymadığını merak etti. Stan nasılmış? Söylediğine göre iyi değilmiş. Nesi varmış? Emmet bardağını sapından tutarak dikkatle şarabını inceledi. Aşık olduğunu söyledi. İyi ya. Öyle değilmiş. Söylediğine göre aşık olduğu kadın evliymiş. Sesini kontrol etmeye çalışarak haklısın dedi. O da birdenbire havasız kalmış gibiydi. Ne oluyordu? Bunu daha önce düşünmüştü. Ancak bir Fransız restoranında olacağını tahmin etmemişti. Bu iyi değil dedi. Emmet derin bir nefes aldı. Şarabını yudumlayarak kadehini masaya koydu. Bunları yaparken gözlerini kadehindeki koyu kırmızı sıvıdan ayırmamıştı. Nihayet sessizce, ''Bana anlatacak mıydın?'' dedi. Bu da hiç hayal ettiği gibi değildi. Bir yanıt arandı. Aklına ilk gelen fikir yalan söylemekti. ''Tabii ki anlatacaktım. Ancak düşüncelerini kelimelere dökene kadar ona bunu anlatmayacağını fark etti. Hiçbir zaman.''
kendini savunmayı ve kocasına Kahire'de ona nasıl davrandığını, kendini sürekli bir engel gibi gördüğünü anımsatmayı düşündü. Kendini nasıl uzaklaştırdığını, bir şeyler, özgürlük duygusunu tamamlayacak bir şeyler aramaya ittiğini ve sonunda Stan'in ilgisine yenik düştüğünü. Bu yalnızca kısmen doğru olsa da kocasını tatmin etmeye yetebilirdi.
''Tabii ki sana anlatacaktım.'' dedi.
''Ne zaman?''
''Cesaretimi topladığımda, aradan yeterince zaman geçtiğinde.''
''Yani yıllar geçtikten sonra.''
''Muhtemelen.''
Yanağının içini ısıran Emmet, karısının arkasındaki masalara bakarken belki de herkesin boynuzlanmış bir koca olduğunu bilip bilmediğini merak ediyordu. Bunu düşününce gözlerinin çevresi kırıştı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.